sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kuledeki Küçük Adam. Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Sert bir zeminin üzerinde uzanan, içinde insanların, ağaçların, denizlerin veya binaların bulunduğu bir dünya mı burası? Üzerinde bulutların gezindiği, daha yukarıda dev bir uzay boşluğunun uzandığı. Siz de bu dünyanın içindeki milyarlarca insandan biri misiniz? Eğer bu sorulara evet cevabı verirseniz, yanılmış olursunuz. Eğer bu sorulara evet cevabı veriyorsanız, sizin için çok önemli olan bir gerçeği muhtemelen hayatınız boyunca göz ardı etmişsiniz demektir. Çünkü siz, şimdi tarif ettiğimiz gibi bir dünyada yaşamıyorsunuz. Aslında dünyanız çok daha küçük. Bu dünyanın içinde, değil milyarlarca kilometrelik mesafeler ya da ışık yılı uzaklığındaki galaksiler, birkaç metrelik bir uzaklık dahi yok. Siz aslında çok küçük ve kapalı bir mekanda yaşıyorsunuz. Dev bir kulenin tepesindeki küçücük, kapısı mühürlenmiş bir odada. Bu odadan hayatınız boyunca hiç çıkmadınız. Bu odayı terk edip hiçbir yere gidemediniz. Sadece odanın duvarlarına yansıtılan farklı şekiller, insanlar, mekanlar gördünüz. Odanın içindeki gizli hoparlörlerden çıkan sesleri duydunuz. Gerçekte kulenin tepesindeki bu küçük odada sizden başka hiç kimse yok. Yapayalnızsınız. Söz konusu kule sizin bedeniniz. Bu kulenin tepesindeki küçük oda, yani sizin dünyanızsa beyniniz. Beyniniz, sizin içinden hiçbir zaman çıkamadığınız kapalı bir odadır. Çünkü sizin dış dünya zannettiğiniz her şey, aslında beyninizin görme, işitme veya dokunma merkezlerinde duyumsadığınız algılardan ibarettir. Hiçbir zaman algılarınızı aşıp gerçek madde denen şeye, eğer böyle bir şey varsa tabii, ulaşamazsınız. Beyninizin görme merkezine gelen elektrik sinyallerini seyreder, hiçbir zaman bu sinyallerin gerçek kaynağını göremezsiniz. Adeta kapalı odanızın duvarındaki sinema perdesini seyreder ama hiçbir zaman perde üzerindeki görüntülerin aslına ulaşamamak gibi. Bu programda size işte bu gerçeği anlatacağız. Burada anlatacaklarımız, şimdiye kadar alışmış olduğunuz pek çok düşünce ve kavramla büyük olasılıkla ters düşecektir. Ancak burada anlatılanlar felsefi bir görüş ya da farklı bir yorum biçimi değil, bilimin ortaya koyduğu delillere dayanan somut bir gerçektir. Bu nedenle alışkanlıklara dayanmadan akıl ve mantıkla düşünüldüğünde bu gerçeğin reddedilmesi mümkün değildir. Ve unutmayın ki gerçeği göz ardı etmek, düşünmemek insanlara hiçbir şey kazandırmaz. Eğer kişi, "Hayır, ben kapalı bir odada değil, dev bir evrenin içindeki bir gezegenin üzerinde yaşıyorum," diyorsa bunu ispat etmesi gerekir. İspat edemediği halde böyle bir düşünceye körü körüne inanmak, İnsanı ancak yanılgılara sürükler. İnsanlar oldukça inandırıcı görünen görüntülere aldanabilir ve bu görüntüleri gerçek madde sanabilirler. Tarihteki ilk sinema gösterisi bunun ilginç bir örneğidir. 1895 yılında Auguste ve Louis Lumière adlı iki Fransız mucidin Paris'te yaptıkları bu ilk gösteride istasyona yaklaşmakta olan bir trenin görüntüsü perdeye yansıtılmıştır. Ancak salondaki izleyicilerin çoğu trenin kendilerini ezeceğinden korkarak panik halinde dışarı kaçmışlardır. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi bir görüntüyü gerçek sanabilmemiz görüntüdeki teknik kaliteyle yakından ilgilidir. İlk kez bir sinema perdesi gören o insanlar için sinema çok üstün bir teknolojidir. Dolayısıyla gördükleri trenin gerçek olduğunu sanmış ve paniğe kapılmışlardır. Bugünse aynı etki hologram yani üç boyutlu görüntü oluşturan özel gözlükler sayesinde elde edilebilmektedir. Bu gözlüğü takan insanlar gözlerinin önünde oluşturulan sanal dünyanın gerçek olduğu hissine kapılmakta, bu hisse göre davranmaktadırlar. Oysa bu esnada bunun tamamen sanal bir görüntü olduğunu kesin olarak bilmektedirler. Peki acaba gerçek dünya dediğimiz görüntülerin durumu nedir? Bunlar da teknik kalitelerin nedeniyle bizi yanıltan birer hologram olabilirler mi? Bu sorunun cevabını bulmak için öncelikle görmenin ne demek olduğu hakkındaki bilgilerimizi yeniden düşünmemiz gerekir. Günümüzde bilim adamlarının son bilimsel bulgular ışığında vardıkları ilginç bir gerçek vardır. Dünyamız gerçekte zifiri karanlıktır. Çünkü bugün artık bilinmektedir ki ışık tamamen subjektif bir kavramdır. Yani insanların beyninde bir algı olarak oluşur. Gerçekte dış dünyada ışık yoktur. Lambalarımız, araba farları ya da en büyük ışık kaynağımız olarak bildiğimiz güneş gerçekte ışık saçmaz. Güneş ve diğer ışık kaynakları sadece çok çeşitli dalga boylarında farklı türde elektromanyetik parçacıklar saçar. Bu parçacıklar yapılarının öngördüğü şekilde evrene yayılır. Bunlardan bir kısmı dünyamıza ulaşır ve yine yapılarının gerektirdiği çeşitli etkiler oluşturur. Bu etkiler parçacığın hacmine, ağırlığına, hızına ve frekansına göre değişir. İşte ışık dediğimiz algıya kaynaklık eden fotonlar çok hafif parçacıklardır ve çoğunlukla ilk çarptıkları atomdan sekerler. Üstelik bunu yaparken çarptıkları yere pek bir zarar da vermezler. Fotonların frekansları mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların arasında kalmıştır. Bunlar gözümüzün arkasındaki retina tabakasına düştüğünde buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline çevrilirler. Biz de gerçekte fiziksel birer parçacık olan fotonları ışık olarak algılarız. Eğer gözümüzdeki hücreler fotonları ısı parçacıkları olarak algılasalardı, o zaman bizim için ışık, renk ve karanlık olarak adlandırdığımız kavramlar hiçbir zaman olmayacak, cisimlere baktığımızda onların sadece sıcak veya soğuk olduklarını hissedebilecektik. Bizim bu parçaların bazılarını ışık ışınları olarak adlandırmamızın tek nedeni bunların gözümüz tarafından algılanmasıdır. Gözümüzün arkasındaki retina tabakasına düşen fotonlar, buradaki algı hücreleri tarafından elektrik akımına dönüştürülürler. Bu elektrik akımı, sinirler tarafından beyindeki görme merkezine taşınır. Beyindeki görme merkezi, elektrik akımlarını yorumlayarak bir görüntü oluşturur. Bu sisteme baktığımızda ilginç bir sonuca varırız. Aslında gözümüzün görme gibi bir özelliği yoktur. Göz, sadece fotonları elektrik sinyaline çeviren bir ara birimdir. İdrak etme kabiliyeti yoktur. Çevremizi sardığını düşündüğümüz pırıl pırıl dünyayı seyreden göz değildir. Işık veya renk hissi gözde oluşmaz. Bu konuyu daha iyi kavrayabilmek için görmenin teknik tanımını biraz daha detaylandıralım. Biz her bir frekanstaki yani titreşimdeki fotonlara bir renk adı veririz. Fotonun titreşim boyuna göre kırmızı, mavi veya sarı deriz. Tüm frekansların bileşimi ise beyazı oluşturur. Kağıt beyazdır çünkü her frekansı yansıtır ve bunların bileşimi beyazı meydana getirir. Yaprak yeşildir çünkü yalnızca yeşil renk hissi veren frekanslardaki fotonları yansıtır. Geri kalanları emer. Cam saydamdır. Çünkü fotonlar hemen hemen hiçbir engelle karşılaşmadan camın içinden geçerek bize ulaşabilirler. Siyah bir kumaş tüm fotonları soğurduğu için geriye hiçbir şey yansıtmaz. Yani buradan gözümüze fotonlar ulaşmaz. biz de onu karanlık, yani siyah olarak algılarız. Ayna görüntüyü kopyalar. Çünkü yansıtma yüzeyi pürüzsüzdür ve gelen ışınlar çarpıp sektikleri anda birbirlerine olan paralellikleri hemen hemen hiç bozulmaz. Bu bilgiler ışık, karanlık, beyaz, yeşil, saydam gibi kavramların beyinde oluşan algıdan ibaret tamamen göreceli tanımlar olduğunu açıkça göstermektedir. Gerçekte dış dünyada ne ışık ne de renk vardır. Sadece bizim bu şekilde yorumladığımız radyasyon türleri vardır. Yorum tamamen bize aittir. Gözde oluşacak bir hata veya yapısal bir farklılık, gelen fotonları farklı elektrik sinyallerine dönüştürecektir. Dolayısıyla beyindeki görme merkezi aynı özellikte dahi olsa, göz tarafından işlenen sinyaller aynı cismin çok farklı şekillerde algılanmasına sebep olacaktır. Renk körleriyle normal görenlerin belli renkleri çok farklı algılamaları ve yorumlamaları bundandır. Kısacası bizim ışık veya renk olarak yorumladığımız foton hareketleri, zifiri karanlık bir ortamda gerçekleşen fiziksel olaylardan başka bir şey değildir. Gözle dahil olmak üzere tüm vücudumuz ve üç boyutlu rengarenk bir mekan olarak gördüğümüz tüm maddi alem bu karanlığın içinde yer alır. Dikkat edilirse bilimin ortaya koyduğu bu sonuçlar bize çok önemli bir gerçeği göstermektedir. Biz dış dünyadaki maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayız. İşte bu, her insanın dünyaya bakış açısını değiştirecek ve Allah'ın sonsuz gücünü düşünmesine vesile olacak kesin bir gerçektir. Daha önceki programlarda bilimin çok önemli bir gerçeği bize gösterdiğini belirtmiştik. Dış dünyadaki maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamadığımız gerçeğini. Örneğin, karşısına geçip seyrettiğimiz bir televizyonun kendisini hiçbir zaman göremeyiz. Bize sadece bu televizyondan çıkıp gelen veya ona çarpıp yansıyan fotonlar ulaşır. Bunlar ışık değil, fiziksel parçacıklardır. Bir duvara çarpan tenis topunun geri sekmesi ve bizim de sadece bu topu görmemiz gibi bir durumdur bu. Yani daha bu aşamada televizyonun aslından bir aşama kopmuş oluruz. Fotonlar gözümüze gelip retina hücrelerine çarptığında ise buradaki enzimler tarafından elektrik enerjisine çevrilirler. Yani televizyonun aslından ikinci bir aşama daha koparız. Bu elektrik enerjisi sinirler tarafından beynimizdeki görüntü merkezine ulaştırıldığında bir kez daha değişikliğe uğrar ve görüntü dediğimiz forma bürünür. Bu üçüncü aşamadır. Tek bir aşama bile gerçek televizyonla bizim aramızdaki bağlantıyı koparmaya yetecekken bu iş tam üç farklı aşamada üç kez gerçekleşir. Konuyu daha da iyi açıklayacak bir başka örneği şöyle verebiliriz. Sizi bir deney için bir yıllığına, dış dünyaya tamamen kapalı bir yeraltı odasına kapattıklarını farz edin. Dış dünyayla yegane bağlantınız da önünüzdeki kapalı devre televizyon ekranı olsun. Odaya girip de ekranı ilk açtığınızda şöyle bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ekranda izleyeceğiniz görüntüler, Afrika kıtasındaki canlı olarak yayın yapan kameralardan aktarılmaktadır. Bu kameraların tespit ettiği görüntüler canlı olarak uydulara aktarılmakta, uydulardan bu odanın yukarısındaki vericilere yollanmakta, buradan da sizin ekranınıza taşınmaktadır. Bu mesajın doğru olup olmadığından hiçbir zaman emin olamazsınız. Çünkü görüntünün aktarıldığı her aşamada görüntünün yapay bir kaynaktan gelmesi mümkündür. Afrika kıtasında çekim yapıldığını iddia eden kameralar, aslında yıllar önce çekilmiş bir video kaseti gösteriyor ve uydu üzerinden bu kaset size ulaşıyor olabilir. Dahası ortada hiçbir kamera ve uydu olmayıp, size sadece yan odadaki bir video cihazından kaset izlettiriliyor olabilir. Afrika kıtasına bizzat gitmedikçe bunu bilemezsiniz. Ama odadan çıkamadığınıza göre Afrika'ya gidip olayların aslını görmeniz de asla mümkün olmaz. Buna rağmen yine de bu odaya girmeden önce dış dünya hakkında bilgileriniz vardır. Ve bu odadan bir zaman sonra tekrar çıkacak olduğunuzu biliyorsunuzdur. Bu da size ekranda gördüklerinizin asıl olduğuna dair bir kanaat sağlayabilir. Ancak ya bu oda sizin doğduğunuz günden bu yana hayatınızı geçirdiğiniz yerse? Hayatınız boyunca bu odadan hiç çıkmıyorsanız, hayatınız boyunca dış dünya olarak sadece önünüzdeki ekranı görüyorsanız, o zaman bu ekranda gördüğünüz şeylerin birer aslının bulunduğuna dair hiçbir kanıt kalmaz. Hatta gördüklerinizin birer aslının bulunduğunu düşünmek oldukça zayıf bir inanç haline gelir. Çünkü muhatap olduğunuz tek şey ekrandaki görüntülerdir. Görme duyusu için anlattığımız bu gibi gerçekler, işitme, dokunma, tat ve koku algıları için de geçerlidir. Bunların her birini beynimizdeki kapalı odaların, yani işitme, dokunma, tat ve koku merkezlerinin içinde algılarız. Bunların dış dünyadaki gerçek karşılıklarına asla ulaşamayız. Dinlediğimiz bir radyonun sesi, beynimizdeki işitme merkezinin içindedir. Dışarıda herhangi bir ses yoktur. Sadece ses dalgası dediğimiz fiziksel hareketler vardır. Bu fiziksel hareketler çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bize elektrik sinyali olarak gelmektedir. Birer elektrik sinyali olarak algıladığımız sesin dışarıda gerçek bir karşılığı olup olmadığını asla bilemeyiz. Kapalı oda örneğinin üzerinde tekrar düşünürsek, bize Afrika ormanlarındaki aslanların kükremesi olarak dinletilen sesler, gerçekte kapalı odamızın hemen yan tarafındaki bir stüdyoda oluşturulan yapay sesler olabilir. Buraya kadar konuyu daha kolay kavramak için hep diğer cisimlerden söz ettik. Bir televizyonun aslını göremeyiz, bir radyonun aslını işitemeyiz gibi. Tüm görüntüler, sesler, kokular ve tatlar beynimizdeki ilgili merkezlerin içinde oluşan kavramlardır. Dışımızdaki bir dünyanın içinde değil, içimizdeki bir dünyada yaşarız. İnsanların bu açık gerçeği kavramakta zorlanmalarına sebep olan bir etken, kendi bedenleri konusunda yanılmalarıdır. Aşağı baktıklarında gördükleri beden ve bu bedenin her tarafından kendilerine ulaşan dokunma algıları, onların dünyayı yanlış algılamalarına yol açar. Bu bedenin verdiği izlenim nedeniyle sanki bir dış dünyanın içinde yaşadıkları hissine kapılırlar. Oysa söz konusu beden de diğer cisimler gibi birer algıdır. Bedenimizin varlığına dair tüm bilgilerimiz, yani bedenimizin görüntüsü ve beynimize ulaşan dokunma hisleri beynimizin ilgili algı merkezlerinde saklıdır. Rüyalarımızı düşünürsek bu konuyu daha kolay kavrayabiliriz. Rüyanızda kendinizi tamamen hayali dünyalar içinde görürsünüz. Etrafınızda gördüğünüz cisimlerin ve insanların hiçbir gerçekliği yoktur. Üzerinde yürüdüğünüz toprak, gökyüzü, evler, ağaçlar, arabalar ve diğer her şey tamamen hayaldir. Maddi bir karşılıkları yoktur. Ve hepsinin yeri sizin beyninizin içidir. Beyninizde, daha doğrusu zihninizde vardırlar. Ve bundan başka bir yerde de değildirler. Dikkat ederseniz aynı durum rüyanızda gördüğünüz kendi bedeniniz için de geçerlidir. Rüyanızda da şimdi olduğu gibi aşağı doğru baktığınızda eli kolu olan, yürüyen, nefes alan, dokunma hisleri olan bir beden görürsünüz. Bu beden rüya dışındaki gerçek hayatta gördüğünüz bedenden bir hayli farklı da olabilir. Belki kendinize üç kollu, dört bacaklı garip bir canavar gibi de görebilirsiniz. Bu üç ayrı kolun üçünde de dokunma duyusu hissedebilirsiniz. Bir başka rüyada ise kendinizi kanatları olup uçabilen bir canlı olarak görebilir, bu kanatları gayet inandırıcı bir şekilde hissedebilirsiniz. Bir rüyada görülebilecek olan bu sanal bedenlerin hepsi sadece sizin zihninizde yer alan ama sanki zihninizin dışındaymış gibi hissettiğiniz algılardan ibarettir. Rüya örneği bize şunu gösterir. Bedenimizi çok gerçekçi bir şekilde hissetmemiz, gerçekten fiziksel anlamda böyle bir bedene sahip olduğumuzu göstermez. Ortada hiçbir fiziksel beden yokken de tamamen zihnimizin içindeki bir beden algısını vücudumuz olarak görüp hissedebiliriz. Peki rüyalarla gerçek hayat arasındaki fark nedir? Rüyaların gerçek hayat dediğimiz algılara göre daha süreksiz, mantıksal yönden tutarsız ve düzensiz olduğu doğrudur. Ama bunun dışında teknik olarak rüya ile gerçek hayat arasında fark yoktur. Çünkü her ikisi de beynin içindeki algı merkezlerinin uyarılması yoluyla oluşur. Gerçek hayat dediğimiz algılar, görme merkezi, işitme merkezi gibi beyin bölümlerinde yaşanmaktadır. Rüya da beynimizin ilgili merkezlerine gelen impulsların, yani uyarıların yorumlanmasıyla oluşan bir algılar bütünüdür. Dikkat ederseniz, gerçek hayat dediğimiz yaşam tamamen aynı şekilde oluşur. Beynimizin ilgili merkezlerine gelen uyarılar bu merkezlerde yorumlanır ve biz bu algılar bütününü dış dünya olarak algılarız. Buradaki kritik soru, bu algıların kaynağının ne olduğu sorusudur. Alışkanlıklarımız bizi bu algıların hep dış dünyadaki cisimlerden geldiğine inandırmıştır. Oysa bu tamamen dayanaksız bir varsayımdır. Konuyu daha iyi anlamak için rüya üzerinde düşünmeye devam edelim. Rüya gören bir insana, gördüğün algıların kaynağı nedir şeklinde bir soru soralım. Bu soruya büyük olasılıkla dış dünyadaki cisimler ve bunları algılayan bedenim diyecektir. Ama ortada ne bir dış dünya ne de bu dünyayı algılayan bir beden vardır. Gördüğü her şey beynindeki ilgili merkezler tarafından algılanan sinyallerden ibarettir. Bizim de gördüğümüz, işittiğimiz, dokunduğumuz, tadını ve kokusunu aldığımız her şey beynimizdeki ilgili merkezler tarafından algılanan sinyallerden ibarettir. Peki, o zaman bunların kaynağının dış dünya olduğundan nasıl emin olabiliriz? Rüyamızda gördüğümüz yerlerin ve olayların bir başka yerde veya boyutta maddesel karşılıkları olduğunu düşünüyor muyuz? Mesela rüyamızda kendimizi Mars gezegeninin yüzeyinde yürürken gördüğümüzde, gerçekten Mars gezegeninin üzerinde bir bedenimiz bulunduğunu iddia ediyor muyuz? Bunu iddia etmiyorsak, şu anda gördüğünüz ve adına gerçek hayat dediğimiz dünyanın fiziksel bir gerçekliği olduğunu da iddia edemeyiz. Beynimizde algıladığımız görüntü, dokunuş, ses, koku ve tatların beynimiz dışında gerçek birer karşılıkları bulunduğuna emin olamayız. İşte bu konu üzerinde dikkatlice düşünüp, maddenin aslını anlamaya çalışmak çok önemlidir. Bilimsel olarak kesin bir gerçek olduğu halde, insanların belki hayatları boyunca farkında olmadan yaşadıkları bir konu vardır. Bu bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde dediğimiz şeylerin aslında beynimizde izlediğimiz algılardan ibaret olduğu gerçeğidir. Hiçbir zaman beynimizden dışarı çıkıp bunlarla muhatap olamayız. Bunların gerçekten dış dünyada var olup olmadıklarını kontrol edemeyiz. Rüya ile gerçek hayat arasında teknik bir fark yoktur. Her ikisini de beynimizde görürüz. Bizim çok büyük sandığımız dünya aslında beynimizin içine sıkışmış bir algılar bütünüdür. Bizden milyarlarca kilometre uzakta sandığımız dev galaksiler, beynimizdeki görüntü merkezinde yer alan, yani bizim uzağımızda değil, aksine içimizde var olan algılardır. Tüm bu saydıklarımız insanların çoğunun, belki de tamamına yakınının habersiz olduğu çok büyük bir gerçektir. Ama başkalarının bu gerçekten habersiz olması bizim için bir bahane oluşturmaz. Çünkü söz konusu başkaları da bizim beynimizin içindeki görüntülerdir. Bir görüntüyle muhatabız ve gördüklerimizi anlamakla sorumlu olan biziz. Gördüğümüz insanların hepsi bize bu dünya algı değil, gerçek dese de, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Rüyanızda da binlerce insanın bir ağızdan bu bir rüya değil, gerçek dediklerine tanık olabilirsiniz. Ama biraz sonra rüya biter ve bu kişiler bir anda kaybolurlar. Çünkü birer algı olmak dışında zaten hiç var olmamışlardır. İşte gerçek hayat bir gün ölümle birlikte böyle bitecek ve gördüğümüz tüm varlıklar bize bu dünya gerçek diyen insanlar da dahil kaybolup gideceklerdir. Onların yerine ise yepyeni bir alem karşımıza çıkacaktır. Bu ahiret alemidir. Allah dünyadaki gölge varlıkları kendilerine hayat amacı haline getiren veya onlardan medet uman ve böylece onları putlaştıran insanların ölüm anındaki durumunu Kur'an'da haber vermektedir. A'raf suresinin 37. ayetinde bu gerçek şöyle açıklanır. Nihayet elçilerimiz hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler ki, Allah'tan başka taptıklarınız nerede? Onlar bizi bırakıp kayboldular diyecekler. Böylelikle bunlar gerçekten kafirler olduklarına kendi aleyhlerinde şehadet ettiler. Burada anlattığımız gerçeğe itiraz edenler materyalistlerdir. Yani maddenin asıl varlık olduğunu, insan zihninin de maddenin bir türevi olduğunu iddia edenler. Materyalistler genelde burada anlatılan gerçeği, yani maddenin aslına hiçbir zaman ulaşamadığımız gerçeğini düşünmek ve tartışmak istemezler. Hatta çoğu zaman buna sinirlenirler. George Berkeley, ünlü bir İngiliz düşünür ve din adamıdır. Madde dediğimiz kavramın gerçekte zihnimizdeki algılardan ibaret olduğunu Berkeley 18. yüzyılda sistemli bir biçimde açıklamıştır. Ancak materyalistler buna öfkeli tepkiler vermişlerdir. Örneğin aynı dönemde yaşayan materyalist düşünür Samuel Johnson bir taşa tekme atmış ve işte Berkeley'i çürüttüm diye bağırmıştır. Oysa Johnson'ın ve daha sonra benzer cevaplar veren diğer materyalistlerin ilkel tepkisi sadece konuyu anlamaktan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Çünkü taşlara tekme atmaları, duvarları yumruklamaları maddenin varlığına dair bir delil oluşturmaz. O anda yaptıkları ve hissettikleri her şey birer algı olarak beyinlerinin içindedir. Nitekim rüyalarında da taşları aynı gerçeklikle tekmeleyebilirler. Ama onlar da kabul edeceklerdir ki ortada bir taş yoktur. Materyalistlerin bu konudaki direnişlerinin temelinde yine çoğu zaman bu konuyu kavrayamayışları yatar. Maddenin varlığına kendilerini dogmatik bir biçimde inandırmışlardır ve bunu sorgulamaktan şiddetle kaçınırlar. Biz onları biraz daha samimi düşünmeye davet ediyoruz ve düşünmek istemedikleri bir gerçeği onlar için düşünüp açıklıyoruz. Bu gerçek, eğer maddenin varlığını kabul ediyorlarsa, kendilerini de kulenin tepesindeki küçük adam olarak kabul etmeleri gerektiğidir. Söz konusu kule kavramı, konuyu daha iyi açıklamak için kullandığımız bir örnektir. Anlamını şöyle açıklayalım. Şu anda beyninizin içinde olan dünya görüntüsünün ve kendi bedeninize ait görüntünün dışarıda bir de maddi aslının bulunduğunu iddia ettiğinizi düşünelim. O zaman tüm bu görüntüleri kafatasının içinde taşıyan dev bir bedenin varlığını da kabul etmeniz gerekir. Bu durumda siz her şeyi beyninizde algıladığınıza göre adeta dev bir kulenin tepesindeki küçük bir odaya hapsedilmiş küçük bir adam olursunuz. Bu sonuca nasıl varıldığını aşama aşama düşünelim. Şu anda gözlerinizi çevirip etrafa baktığınızda pek çok cisim görüyorsunuz. Duvarlar, eşyalar, gökyüzü, evler, insanlar, arabalar ve tüm bunların yanında bir de kendi bedeniniz. Tüm bu cisimlerin hepsi, bedeniniz de dahil olmak üzere aynı yerdeler. Peki bu yer acaba neresi? Biraz düşünürseniz bu yerin başka herhangi bir yer değil, doğrudan sizin beyninizin içindeki görme merkezi olduğunu fark edebilirsiniz. Yani muhatap olduğunuz tüm dünya kendi bedeniniz de dahil olmak üzere kafatasınızın içinde beyninizin arka tarafında yer alan birkaç santimetre küp hacmindeki bir alandadır. Bu programı dinlerken oturduğunuz koltuk, koltuğun içinde bulunduğu oda da aynı yerdedir. Peki birer algı olan ve kafatasınızın içinde yer alan bu bedenin dışında ayrıca maddesel bir bedeniniz olduğuna da mı inanıyorsunuz? Eğer böyle bir beden olduğuna inanıyorsanız, bilin ki onu şimdiye kadar hiç göremediniz. Nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir kesin bilgiye sahip değilsiniz. Böyle bir bedenin varlığına dair sadece bir varsayımda bulunabilirsiniz. Eğer böyle bir bedenin varlığına inanıyorsanız, onun şu an gördüğünüz bedeninizin dışında yer alan bir dev olduğunu kabul etmeniz gerekir. Siz ve tüm gördükleriniz, yani odanız veya dışarıdaki cisimlerin tamamı, bu devin kafatasındaki görme merkezinde yer aldığına göre, onun maddesel bedeninin çok çok büyük olması gerekiyor. Şu an bulunduğunuz mekandan daha aşağıda, omuzları, kolları, gövdesi, bacakları ve ayakları uzanıyor olmalı. Tabii eğer o da sizin gibi iki kollu, iki bacaklı bir insansa. Bu durumda siz bir devin kafatasında yaşayan bir minyatür insan olursunuz. Bir başka deyişle dev bir kulenin tepesindeki kilitli bir odada yaşayan, bu odadan hiçbir zaman çıkamayan, sadece önüne konan ekranı seyreden, hapsedilmiş bir insan olursunuz. Kule dışarıda var olduğunu iddia ettiğiniz maddesel bedeniniz, gördüğünüz bedense kulenin tepesinde hapsolmuş olan küçük adamdır. Bu dev kuleyi, yani var olduğunu sandığınız maddesel bedeninizi hiç göremezsiniz. Çünkü kulenin tepesindeki küçük karanlık odaya kilitlenmişsinizdir. Hayatınız boyunca o odadan çıkamazsınız. O karanlık odanın duvarlarına yansıtılan görüntüleri izlersiniz. Bu görüntülerdeki bazı cisimler, örneğin yıldızlar, size belki milyonlarca kilometre uzaklıkta gibi gelebilir. Oysa gerçekte hep aynı küçük odanın içindesinizdir. Bu konuyu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Dışarıda bir arabanın var olduğunu ve kendisinin de bu arabayı gördüğünü iddia eden kişinin şunları düşünmesi gerekir. Arabaya ait görüntü insanın beynindeki görme merkezinde oluşur. Görme merkezi ise toplam birkaç santimetre küp boyutundaki bir alandır. Eğer bu alana birkaç metre boyunda bir arabanın görüntüsü sığıyorsa, bu alanın da en az bu genişlikte olması gerekir. Eğer bu alan birkaç metre genişliğinde ise, bu durumda insan beyninin de bu alanla orantılı şekilde çok büyük boyutlarda olması gerekir. Eğer insan beyni böylesine geniş bir yer kaplıyorsa, insanın vücudunun da yine beyniyle doğru orantılı olarak kilometrelerce uzunlukta olması gerekir. Böyle bir şey söz konusu olmadığına göre, dışarıda birkaç metrelik bir arabanın olduğunu ve insanın da bunların asıllarıyla muhatap olduğunu iddia etmek son derece mantıksız değil midir? İşte tüm bu bilgilerin ışığında hareket edip gerçekleri görmek tüm insanlar için çok önemli bir konudur. Materyalizm, Allah'ın varlığını inkar eden ve maddeyi mutlak varlık olarak kabul eden bir görüştür. Maddenin fiziksel varlığında ısrar eden, bizim maddesel varlıklarla muhatap olduğumuzu savunan bir materyalist, gerçekte son derece ilginç bir sonucu savunmaktadır. Çünkü gördüğü ve hissettiği bedeninin dışında, aslında bu bedeni ve onun bulunduğu alanı tepesinde taşıyan bir başka beden daha bulunduğunu iddia etmektedir. Bu sonuç, detaylı olarak düşünüldüğünde materyalist iddianın nedenli saçma bir tablo çizdiği açıkça görülecektir. Buna göre materyalistler, kendilerine bile ürkütücü gelecek bir canlıyı insan olarak tarif etmektedir. Bu korkutucu manzarayı biraz açıklayalım. Materyalist, tüm evreni kafasının içinde minik bir yerde taşıyıp, ona yakından bakan dev birini tarif etmektedir. Güneş, ay, yıldızlar, ve tüm ışık kaynakları beyinde olduğu için de söz konusu dev kaçınılmaz olarak karanlıkta gezmektedir. Bu devin bacakları ve kolları bizim ölçülerimize kıyasla yüzlerce metre uzunluktadır. Yani materyalist, derin karanlıkta beyninin içinde taşıdığı evrenle birlikte gezen, nereye gittiğini kimsenin bilmediği koca bir devin insan olduğu sonucuna varır. Ancak dikkat edilirse, söz konusu dev adamın varlığına inanmak sadece materyalist felsefenin bir gereğidir. Çünkü gördüğümüz ve dokunduğumuz bedenimizin dışında bir de hiç ulaşamadığımız maddesel bir bedenin var olduğuna inanmak için başka hiçbir gerekçe yoktur. Peki o zaman böyle bir bedenin varlığına niçin inanalım? Bunun varlığına dair hiçbir kanıt yokken, hiç kimse böyle bir beden görmemiş, duymamış, ona dokunmamış, yaptığı herhangi bir şeyin izine rastlamamışken, niçin bu garip dev adamın varlığını kabul edelim? Materyalist felsefeyi körü körüne kabul etmek dışında, böyle hayali bir maddesel adamın varlığına inanmak için hiçbir sebep yoktur. Sadece sözünü ettiğimiz bu hayali adamın değil, maddesel dünya denen teorik alemin varlığına inanmak için de hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bizler sadece zihnimizde yer alan algılarla muhatap oluruz. Bu algılardan farklı bir şeyin varlığını hiçbir zaman görmedik, işitmedik, tatmadık ve koklamadık. Böyle bir şeye dokunmadık da. İçinde yaşadığımız alem bir algılar alemidir. O halde bu algıların dışında bunların fiziksel birer kopyasını oluşturacak ve adına madde denecek şeylerin varlığına neden inanalım? Böyle bir şeyin varlığına inanmak, bir çizgi filmde veya bilgisayar oyununda gördüğümüz sanal karakterlerin aslında fiziksel bir dünyada yaşadıklarına inanmak gibi bir şeydir. Yani saçma bir düşüncedir. Örneğin Pembe Panter'in çizgi filmini izlediğimizde gerçekten maddesel bir Pembe Panter'in bulunduğunu düşünmeyiz. Beynimizin içindeki görüntü merkezindeki elektrik sinyallerinin maddesel bir karşıtları olduğunu düşünmemize de gerek yoktur. Aynı şekilde rüyamızda gördüğümüz dünyanın, insanların, cisimlerin maddi karşılıkları bulunduğunu düşünmemize de gerek yoktur. Bunu iddia etmek akıl dışı olur. Gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, kokladığımız veya tattığımız her şey algıdır. Ve algıdan başka bir düzeyde herhangi bir varlığı yoktur. Bu durum bizi çok önemli bir gerçeğe götürür. Muhatap olduğumuz dünya bir algılar dünyasıdır. Buna göre tüm bu algıları sonsuz bilgi, akıl ve güce sahip olan bir yaratıcı yaratmakta ve bize göstermektedir. O yaratıcı Kur'an'da geçen ifadeyle alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Bu büyük gerçeğin daha da açık ifadesi şudur. Tüm varlıkları Allah yoktan yaratmıştır. Ancak tüm varlıklar İslam alimlerinin ifadesiyle his ve vehim mertebesinde yani birer algı olarak yaratılmıştır. Allah insana kendi ruhundan üflediği için insan bu algıların bir kısmını algılar ve bunlara dünya, evren, madde, cisim gibi isimler verir. Bu isimleri de zaten insana Allah öğretmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu bu algıların hepsi ona kayıtsız şartsız boyun eğmiştir ve Rabbimizin dilemesiyle hareket eder. Yaratılmış varlıkların Allah'tan bağımsız bir varlığı yoktur. Ancak Allah gerçektir. Diğer her şey onun vehim mertebesinde yarattığı hayallerdir. Bu vehim mertebesindeki alemin dışındaysa sadece Allah'ın zatı vardır. Gerçekte bu dışta yani hariçte kavramı da farazi bir kavramdır. Çünkü bir vehmin vücudu yoktur. Hacim kaplamaz. Görüldüğü gibi modern fizik ve fizyoloji sonucunda ulaştığımız teknik gerçekler bizlere İslam bilginleri tarafından asırlar önce haber verilmiş bir gerçeği teyit etmektedir. Madde bir hayaldir. Asıl olansa maddeyi yoktan var eden Yüce Allah'tır. Burada anlattığımız gerçek kavrandığında, insanların hayata olan bakışını kökten değiştirecek çok büyük bir sır vardır. İnsanların çok büyük bir bölümü bu sırdan habersiz yaşar. gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları ve adına madde dedikleri algıları mutlak birer gerçek zannederler. Bu yanılgıya düşen insanların iki bakış açısı mevcuttur. Maddeyi mutlak gerçek sanan insanların bir bölümü, madde dışında bir şeyin bulunmadığını ileri sürerler. Bu inancın felsefedeki ismi materyalizm, yani maddeciliktir. Bu ilk bakış açısıdır. Materyalistler Allah'ın varlığını inkar ederler. Ruhun varlığını ve ölümden sonra yaşamın varlığını da inkar ederler. Maddeyi mutlak gerçek sanan insanların bir bölümü de maddenin dışında da bir varlık boyutu bulunduğuna inanırlar. Yine bu insanlar maddenin mutlak varlık olduğu, diğer varlık boyutunun buna göre daha izafi olduğu zannındadır. Yaygın olarak kullanılan metafizik veya doğaüstü gibi kavramların altında bu yanılgı yatar. Bu inanca sahip insanlar maddenin mutlak bir varlığa sahip bulunduğunu düşünürler. Allah'ınsa, Rabbimizi tenzih ederiz, adeta radyo dalgaları gibi olduğunu zannederler. Allah'ın gökte veya evrenin bir başka yerinde bulunduğu gibi batıl inanışlar da aynı yanılgının sonuçlarıdır. Tarif ettiğimiz bu iki bakış açısı da büyük bir yanılgıdır ve dünyanın gerçek mahiyetini kavrayamamaktan kaynaklanmaktadır. Allah bu gerçeği Kur'an'da Rum suresinin 5 ve 7. ayetlerinde şöyle haber verir. Allah, O dilediğine yardım eder. O güçlü ve üstün olandır, esirgiyendir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahirettense gafil olanlardır. Ayette geçen dışta kelimesinin Arapça aslı zahir kelimesidir. Zahir kavramı dış görünüm anlamına gelir. Bunun karşılığı olarak da batın kavramı vardır. Ve olayların dışarıya görünmeyen aslı iç yüzü anlamına gelir. İnkarcılar dünyanın sadece zahirini bilirler. Bu nedenle Allah'ın varlığını, kudretini, tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini anlayamazlar. Bazısı Allah'ı inkar eder ve materyalist olur, bazıları ise Allah'ın varlığına iman eder ancak onun kudretini kavrayamaz ve yarı materyalist olur. Kur'an'da Allah'ın varlığına inanan ancak onun sonsuz kudretini, her şey üzerindeki mutlak hakimiyetini kavrayamayan ve bu yüzden çeşitli varlıkları Allah'a şirk koşan insanlardan detaylı olarak bahsedilmektedir. Maddenin bir algı olduğu gerçeğini kavrayan insan, bu saydığımız yanılgılardan tümüyle kurtulur ve dünya hayatının batınını bilmiş olur. Üzerinde yaşadığımız dünyanın sadece bir algılar bütünü olduğunu anlar. Bu algıları Rabbimiz ruhumuza göstermektedir ve tek mutlak varlık tüm alemleri yaratan Allah'tır. Madde dediğimiz her şey, örneğin kendi bedenimiz, etrafımızdaki cisimler, üzerine bastığımız zemin, güneş, gezegenler, yıldızlar aslında birer algıdır. Aynı rüyalarımızdaki gibi. Dolayısıyla bunların gerçekte bir hacmi yoktur. Kapladıkları bir mekan yoktur. Hiçbir cismin kapladığı mekan olmadığı için de gerçekte mekan diye bir kavram yoktur. Bu gerçeği kavrayan insan, insanların çoğunun içine düştüğü yanılgılardan kurtulur. Bu yanılgıların başında, mekan kavramına olan inançtan kaynaklanan Allah nerede sorusu gelir. İnsanların çoğu, gördükleri cisimlerin birer mekan kapladıklarını düşündükleri için, Rabbimizi tenzih ederiz, Allah'ı uzakta, gökte veya evrenin bir başka köşesinde zannederler. Bu cahilce inanış, Kur'an'da Firavun kıssasında belirtilmektedir. Firavun, Mısır Rabbinin kendisi olduğunu iddia ederken, Allah'ın gökte olduğunu iddia etmiştir. Mümin suresinin 36. ve 37. ayetlerinde Firavun'un Haman'a yüksekçe bir kule inşa etmesini emrettiği, böylece göklerin yollarına çıkarak Allah'a ulaşmak istediği haber verilir. Ancak Firavun bir gerçeği anlamamaktadır. Allah'tan başka bir varlık yoktur. Allah her yerdedir ve her şeyi kuşatmıştır. Bu gerçek Bakara suresinin 115. ayetinde şöyle açıklanır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Allah her yerde olduğu için bize başka her şeyden daha yakındır. Bu, insanların çoğunun aldandığı mesafe algısını ortadan kaldıran bir gerçektir. İnsanlar genellikle kendi bedenlerinin yanında gördükleri varlıkları yakın olarak adlandırırlar. Size en yakın cisim nedir diye sorulursa, buna kıyafetlerim, saatim, gözlüğüm diye veya kendi bedenim diye cevap vereceklerdir. Oysa Allah, insana tüm bu sayılanlardan daha yakındır. Allah, Kaf suresinin 16. ayetinde, insana şah damarından daha yakın olduğunu haber verir. Bu gerçeği kavrayan insan, Allah'ın kendisinin tek dostu, tek velisi, tek yardımcısı olduğunu anlar. Böylece Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresindeki, "Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz" şeklindeki duanın sırrına vakıf olur. Aynı şekilde dünyadaki tüm işlerin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini, O'nun belirlediği kadere göre işlediğini anlar. Hiçbir insanın ve varlığın Allah'ın iradesi dışına çıkamayacağını da kavrar. Mekanın bir algı olduğunun anlaşılması, ahiret hayatının nasıl yaşanacağı konusundaki yanlış anlama ve kuşkuları da ortadan kaldırır. Ahirete inanmayan ya da ahiretin varlığı konusunda kuşkusu bulunan insanların çoğu, evreni son derece sabit ve kararlı sanmaktadır. Dolayısıyla evrenin nasıl yok olup da bunun yerine cennet ve cehennemi içeren yepyeni bir alem kurulacağını anlayamazlar. Oysa sabit ve kararlı sandığı evren, Allah'ın onun ruhuna gösterdiği bir algılar bütününden ibarettir. Bir algının yok olup yerine bir başkasının insana verilmesi ise Allah için çok kolaydır. İnsan gece uyuduğunda gördüğü rüyadan bir anda uyanıp gerçek dünya sandığı bu dünyaya geçiş yapabilir. Aynı şekilde dünya hayatından ahiret hayatına da geçiş yapacaktır. Sabit ve kararlı sandığı, oysa gerçekte Allah'ın her an yaratmasıyla ayakta duran evren, kıyametle yok olacaktır. Ardından cennet ve cehennem yaratılacaktır. Maddenin bir hayal olduğunu, mekan diye bir şey olmadığını, Allah'ın his ve vehim mertebesinde yarattığı bir dünyada yaşadığını anlayan insan, daha pek çok büyük sırra vakıf olur. Her hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu bilir ve her işinde Rabbimize dua edip ondan yardım ister. Mal ve mülk hırsına kapılmaz. İnsanların gözlerinde büyüttükleri malların ve mülklerin, örneğin görkemli evlerin, arabaların, giysilerin, makamların sadece birer hayal olduğunu bildiği için bunlara değer vermez. Bilir ki Allah bu gösterişli süsleri insanları denemek için yaratmıştır. Bunları dilediğine verir, dilediğinden geri alır. Maddenin ve mekanın bir hayal olduğunu anlayan insan, Allah'tan başka herhangi bir varlıktan korkmaktan da kurtulur. Gördüğü her şey Allah'ın yarattığı algılardır ve Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ona bir şey yapamaz. Kendisinden çekinip korkulmaya layık olan tek varlık Allah'tır. Bunu kavrayan insan, peygamberlerin üstün ahlakına kavuşmuş olur. Allah bu ahlakı Ahzab suresinin 39. ayetinde şöyle tarif etmektedir. Onlar, Allah'ın risaletini tebliğ edenler, ondan içleri titreyerek korkanlar, ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Maddenin ve mekanın bir hayal olduğunu anlayan insan, diğer insanların bilmediği çok önemli bir sırrı daha kavrar. Dünyada geçerli olan sebep-sonuç ilişkileri, maddenin fiziksel özelliklerinin sonucunda veya insanlar arasındaki ilişkilerin neticesinde oluşmamaktadır. Madde bir algı olduğuna göre fiziksel bir etki sahibi olamaz. Her fiziksel etki ayrı ayrı hayal olarak yaratılır. Örneğin atılan bir taş camı kırmaz. Taşın atılması ve camın kırılması görüntüleri ayrı ayrı yaratılır. Gemileri suda yüzdüren suyun kaldırma kuvveti veya kuşları havada tutan havanın kaldırma kuvveti de birer hayal olarak yaratılır. Dolayısıyla aslında bu gibi kuvvetlerin hepsi gerçekte Allah'a aittir. Bu gerçeğe Hac suresinin 65. ayetinde şöyle dikkat çekilir. Görmedin mi? Allah yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Dünyadaki sebep-sonuç ilişkilerindeki sırrı kavrayan müminin, diğer insanlarla olan ilişkileri de insanların çoğunun kabul ettiği sebep-sonuç ilişkilerinden farklı şekilde gelişir. Tüm insanları ve onların kaderlerini Allah yaratmıştır. Ve bu nedenle insanlar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri de Allah'ın belirlediği şekilde olur. Örneğin eğer Müslümanlar doğru yola erişirlerse, sapanlar onlara kesinlikle zarar veremeyeceklerdir. Bu Allah'ın bir kanunudur. Sadece Rabbimizin kudretini kavrayan ve ona layığıyla iman eden müminler için geçerlidir. Bunun gibi diğer pek çok sır, iman edenler için dünyayı bambaşka bir yere çevirir. İnkar edenler için dünya hayatı, sahip oldukları tüm mal, mülk, makam ve ihtişama rağmen türlü sıkıntı, korku, endişe ve gerilimle dolu bir azap yeridir. Aynı yer, müminler için cennetin küçük bir örneğine dönüşür. Son olarak şimdi anlatacaklarımızı dikkatlice düşünün. Eğer maddenin fiziksel bir gerçeklik olarak var olduğuna inanıyorsanız, o zaman sizin gerçek bedeniniz şu anda gördüğünüz bedeniniz olamaz. Dışarıda, yani zihninizin dışında hiç görmediğiniz, hissetmediğiniz bir başka beden daha olmalıdır. Ve bu beden, sizin şu anda gördüğünüz bedeninizden kat kat daha büyük bir devdir. Siz de adeta bir kulenin tepesindeki kapalı bir odaya hapsedilmiş bir mahkumsunuzdur. Bir başka deyişle, büyük ihtimalle hayatınızın başından bu yana kabul ede geldiğiniz, bedenim bu dünyanın üzerinde yaşıyor. Ben de bedenimden dışarı bakıyorum şeklindeki varsayım hatalıdır. Böyle bir şey mümkün değildir. Bundan daha akılcı olan sonuçsa, kule diye bir şey olmadığını kabul etmektir. Çünkü bunun varlığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bize böyle bir şeyin varlığını düşündüren tek neden, maddenin varlığına olan ön yargıdır. Bu ön yargıdan kurtulduğumuzda ise, dünyanın gerçekte çok daha farklı bir yer olduğunu kavrarız. Gördüğümüz ve hissettiğimiz her şey, Allah'ın bizim ruhumuza gösterdiği algılardır. Tek mutlak varlıksa, her şeyin yaratıcısı olan alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.